Ayrım 37, sayfa 349, 31. kısım. Baland Adası. Messi kafasını çatlatacak kadar güçlü bir ağrıyla kendine geldi. Başının üzerindeki beyaz ışıktan gözleri kamaştı, kusmak istedi. Başının arkasında yanık yarası gibi keskin bir acı duyuyordu. Oturmaya çalıştı, ensesinde ve sırtında inanılmaz bir acı duyup yıldızları gördü. Gözlerini kapatıp uzun ve derin bir nefes aldı. Elini ensesine götürdüğünde tüm vücudunu bıçak gibi keskin bir acı kapladı, başı döndü. Tanrım! Acı ve baş dönmesi yavaş yavaş azaldı, gözlerini açıp odaya baktı. Adadaki evin yatak odalarından birinde örtüleri dağılmış yatağın üzerindeydi. Birisi jeneratörü çalıştırmış olmalı. Dışarıda rüzgarın vahşi çığlıklarını duydu, odanın içi buz gibiydi. Ön kapıdan içeri atılan karanlık gölgeleri, arkadan ensesine vurulan darbeyi hatırlıyordu ama sonrası karanlıktı. Başına vuran da kimdi? Birden telsizi ve ışıkları hatırladı. Onlar olmayınca Sarinen inemeyecekti. Radyonun ve ışıkların işler durumda olduğundan emin olmalıydı. Endişeyle ayaklanıp sendeledi, pencereye yaklaştı. Baş döndürücü acıyı duymamaya çalıştı, perdeyi açtı. Pencereye tipinin savurduğu karların arasından aşağıdaki ışıkları seçti. Evin önünde park edilmiş iki siyah Ford, arabaların çevresinde soğuktan korunmak için ellerini ovuşturan bir sürü adam. Hiçbirini çıkaramadı. Birden merdivende adım sesleri duyup döndü. Ayak sesleri kapının önünde durdu. Kapı açılırken Messi'nin yüreği hızla çarpmaya başladı. Kapının eşiğinde ciddi yüzüyle Brannigan duruyordu. Üzerinde palto, kaşkol, ellerinde deri eldivenler vardı. Odaya girdi. Kendine gelebildin demek. Messi kısık sesle, "Nedir bütün bunlar?" diye sordu. "Seni orospu çocuğu, az kalsın beni öldürüyordun. Ben de sana aynı soruyu sorabilir miyim?" Messi yanından geçip çıkmaya davrandı ama Brannigan yolunu kesti. "Nereye gittiğini sanıyorsun?" "Aşağıya, orada bir verici var, buzdaki iniş ışıkları. Eğer arkadaşın Sarinen'den bahsediyorsan unut gitsin." "Ne demek istiyorsun?" "Öldü." Messi bembeyaz kesildi. Brannigan buz gibi gözlerini Messi'nin yüzüne dikti. "Konuşmamız gerekir." Tallinn, Estonya. Ordu malı ziz kamyon ani bir frenle durunca Slensky yattığı yerden doğrulup Brandon'ın aralığından bir göz attı. Dar bir sokağın içinde eski bir hana benzeyen bir binanın yanında durmuşlardı. Biraz ötede parke kaplı ıssız bir meydan görünüyordu. Meydanın çevresinde yıkık dökük, parlak renkli ortaçağ evleri, tam karşıda da bakır kaplı çatısıyla çok eski bir kilise, yanında da granitten yıkılmak üzere bir gözcü kulesi vardı. Kulenin her iki yanından başlayan kent duvarları karlı karanlığın içinde kayboluyordu. Tali'nin eski bölümünde bulunduklarını düşündü. Anna yanında oturuyordu. Ayaklanmaya kalktığı sırada şoför mahallinin kapılarının açılıp kapandığını, yere değen ayakların altında kalan karın gıcırtısını duydular. Birkaç saniye sonra Teğmen kamyonun arkasındaki muşambayı çekti. KGB subayı sırıttı. "Tamam, eşyalarınızı alıp beni izleyin." Slansky yere atladı, Teğmen'le birlikte Anna'nın kamyondan inmesine yardım ettiler. Pis kokulu bir aralıktan geçerek subayın peşinden hanın yan kapısına vardılar. Etraf bayat bira kokuyordu. Kapının hemen yanında boş bira şişeleri ve bira kasalarından oluşan ufak bir tepecik görülüyordu. Subay yüzündeki karı silip kapıyı vurdu. Sürgü sesi duydular, kapı açıldığında kızıl sakallı dev gibi bir adam gördüler. Üzerinde leş gibi beyaz bir önlük, sakalın arasındaki dudakların ucunda da bir izmarit vardı. Subay gülümsedi. Rusça, "Konukların tam zamanında geldi Thomas," dedi. Üniformaları gördüklerinde biraz şaşırdılar tabii. Allah'tan onları askerlerden önce bulduk. O pezevenkler şimdi oralarda fink atıyordur. Subay parmağıyla Slensky'yi gösterdi. "Bir ara dostumuzun da onlardan biri olduğunu sandım." Hancı ellerini önlüğüne silip sırıttı. Dişleri sapsarıydı. Kızıl sakalı yüzünün yarısını örtüyordu. "Öyleyse buralarda fazla eğlenme Erik. O kamyonu hemen kışlaya götür." Subay selam verip uzaklaştı. Az sonra Zis'in motorunun çalıştığını, kamyonun dar sokaktan çıktığını duydular. Hancı konuklarını koridora aldı. Kapıyı kapayıp sürgüleyip ittikten sonra ellerini sıktı. "Adım Thomas Gorov. Estonya'ya hoş geldiniz dostlarım. Havanın kötülüğüne rağmen atlayışınızın başarılı geçtiğini sanıyorum." Slensky, "KGB tarafından karşılanmanın şoku dışında her şey yolunda gitti," dedi. Hancı sırıttı. "Planı değiştirmek gerekti. Rus generallerinden bir pezevenk son anda askerleri manevraya çıkarmaya karar verdi. Önümüzdeki 2 gece boyunca kıyıdan gelen 2 tümen güneye doğru hareket edecek. Sizin indiğiniz bölge onların yolunun tam ortasındaydı. Direnişçilerin sizi karşılayabilmeleri için askeri kamyondan yararlanmak zorunda kaldık. Endişelenmeyin, artık güvenliktesiniz. Slenski, ufak bir sorun var, dedi. Eşyalarımdan bir bölümünü ormanda bir yere gömdüm. Gorev hayır anlamında başını salladı. Maalesef onları unutman gerekecek. Önümüzdeki günlerde oralarda çok fazla askeri birlik bulunacak. Eşyalarını almak şimdikinden çok daha fazla sorun çıkarır. Koridorun sonundaki açık kapıyı kapının ardındaki dökük mutfağa gösterdi. Mutfak tavana kadar bira kasası ve konserve yiyecek doluydu. Duvardaki kancalardan kurutulmuş balık ve küflenmiş gibi duran et parçaları sallanıyordu. Estonya'da bir deyim vardır. Bir konuğuna içki sunmadan hoş geldin deme. Gelin, bir şişe vodka açalım. Buz gibi tipi de atladıktan sonra içinizi ısıtmak isteyeceğinizden eminim. M kamakam arabası Tondi fıçrasından ana meydanına girip durduğunda saat sabahın 3'ünü geçiyordu. Lukin yorgun hareketlerle arabadan indi, çevresine bakıp ürperdi. Kar hafiflemişti ama hava hala buz gibiydi. Bir zamanlar Çar'ın süvari birliklerini barındıran kırmızı tuğla duvarlara bakımsızlıktan solmuş tarihi kışla, şimdi Tallinn'deki Kızıl Ordu karargahı olarak kullanılıyordu. Kışlanın kapısında onu bekleyen yüzbaşıyı gördü. Yüzbaşı selam verdi. Yüzbaşı Oleg Kaman, size yardım etme emrini aldım efendim. Devam edin. Yüzbaşı Lukin'in önüne düştü. Taş merdivenlerden çıkarak 3. kattaki bir büroya soktu. Geniş bir meydana bakan odada hemen hemen hiç eşya yoktu. Bir masa, 2 tahta iskemle, duvara dayalı paslı bir dosya dolabı. Hepsi bu. Öteki duvarda Baltık devletleri ile Estonya'yı gösteren bir harita asılıydı. Masanın üzerinde kırmızı kaplı bir dosya vardı. Yüzbaşı, Lukin'in kucuğunu aldıktan sonra sordu. Çay mı kahve mi binbaşım? Lukin hayır anlamında başını salladı. Daha sonra, Tallinn'i iyi bilir misin yüzbaşı? Babam buralıdır. Ben de son 5 yılı Tallinn'de geçirdim. Komutanım kış manevralarını denetlemek için gitti. Giderken de onun adına sizden özür dilememi istedi. Buraları iyi bilen birine ihtiyacınız olabileceğini, bu yüzden de ilişkilerin sağlanması için beni seçtiğini bildirmemi emretti. Güzel. Benim için bir gelişme raporu hazırladın mı? Evet efendim. Öyleyse başla. Lukin yorgunca oturdu. Moskova'da bir ziz gelip onu havaalanına götürmeden önce ancak karısına telefon edebilecek kadar vakti olmuştu. Mick karın azaldığı bir anda havalanmış ama pilot kötü havadan kaçmaya çalıştığından uçuş beklenenden yarım saat daha uzun sürmüştü. Lukin arkadaki koltuğa sıkışmak zorunda kalmıştı. Tallinn havaalanında görüş mesafesi sıfıra yakın, iniş ışıkları da yere 100 metre kalıncaya kadar kayıptı. Bu nedenle inişleri oldukça tehlikeli oldu. Lukin başını kaldırdığında Kama'nın ona şaşkınlıkla baktığını gördü. Lukin, ''Ne var?'' dedi. ''Özür dilerim binbaşım ama dalmıştınız.'' Lukin'in kesik bileği soğuktan kaşındı, kolunu sıvazladı. ''Yorucu bir gece geçirdim. Raporunu ver.'' Yüzbaşı masanın üzerindeki dosyayı alıp açtı, boğazını temizledi. Şimdiye kadar tek öğrendiğimiz kıyı devriyesinden bir MiG-15B'nin yerel saatle 21'de kayboldu. Tallinn'de Pek Caddesi'ndeki Sen Olaus Kilisesi'nin çan kulesindeki anten uçağı sürekli izliyordu. Ama havanın bozukluğu nedeniyle sadece kesik kesik temas sağlanabildi. Yüzbaşı harita üzerinde bir bölge gösterdi. Mig'in buralarda bir yerlerde kaybolduğunu sanıyoruz. Alarm verildiğinde Leningrad'ın kuzeyinde devriye görevi yapan 2 başka Mig bölgeyi aramak üzere buraya gönderildi. Alçaktan uçarak iniş ışıklarının aydınlığında buzun üzerinde 2 enkaz gördüler. Biri Mig'e aitti. Öteki ise küçük bir uçaktan geriye kalanlar. Yüzbaşı tereddüt edince Lukin sordu. İkinci uçak konusunda söylediklerinden emin misin? Kesinlikle. Miglerin pilotlarının raporları da böyle. Onlara göre havada bir çarpışma olmuş. Finlandiya körfezi üzerindeki hava biraz düzeldi ama hala sert. Buzun üzerine bir devriye birliği gönderdik ama enkazlara yaklaşmak tehlikeli olabilir. Uçakların düştüğü yerlerdeki buz incelmiş olabilir. Yine de devriyenin oraya varır varmaz bazı şeyleri daha iyi görebileceğine inanıyoruz. Yerel milislere düşmanın bölgeye casus indirmiş olabileceğini bildirdik. Komutan da kıyının ve iç bölgelerin kontrol edilmesi amacıyla 10-12 devriye birliği çıkardı. Şimdiye kadar bir şey bulamadık. Yüzbaşı durakladı. Şimdilik bu kadar. Gönderdiğiniz devriye enkaz bölgesine ne zaman varır? Yüzbaşı saatine baktı. 2 saat. Tabii hava koşullarına bağlı. Onlarla telsiz bağlantısını sürdürüyoruz. Locke'in gözlerini ovuşturdu. Küçük uçağın düşmeden önce birilerini indirmiş olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Söylemek güç efendim ama bence muhtemel. Neden? Kaman haritaya baktı. Bölge radarı Tali'nin batısında şu rota boyunca bir sürü beyaz nokta gördü. 3 hızlı 1 yavaş nokta. Yavaş noktanın küçük uçak olduğunu düşünürsek rotasını değiştirmesinden yolcularını atıp dönüşe geçmiş olduğunu çıkarıyoruz. Radarcılar uçağın Finlandiya'ya gitmekte olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle ajanların atladığını, aradığınız adamla kadının Rus toprağında olduğunu düşünüyoruz. Lukin ayağa kalktı. Beriyan'ın verdiği dosyada kadının Anna Horev'in bir fotoğrafı vardı. Bitkin görünüşüne rağmen oldukça güzel birine benziyordu. Bu da işine yarayacaktı. Milislerin güzel bir kadını bulmaları daha kolay olurdu. Sıradan kadınlar kalabalığın içine karışır, kaybolurdu. Dosyada kadının neden tutuklandığı, neden gulağa gönderildiği konusunda ayrıntılar, kaçışıyla ilgili bilgiler vardı. Kadının geçmişini okumak pek keyif verici bir şey değildi. Gözden düşmüş bir subayın kızı, çalışma kampında ölmüş birinin karısıydı. Tek çocuğu da bir Moskova yetimhanesine bırakılmıştı. Adamın dosyasında fazla ayrıntı yoktu. Rusya'da doğmuş, Amerikan vatandaşı olmuş. Adı Alexander Slansky. Lukin, birinci kısmın hazırladığı kişilik tanımını ilgiyle okuduysa da, Slansky'nin Rusya'daki çocukluğu hakkında hiç bilgi yoktu. Bu eksiklik Lukin'in tuhafına gitti. Oysa böylesi bilgilere ihtiyaç olabilirdi. Bir soru yüzbaşı, Moskova'ya gitmek üzere Rus toprağına paraşütlenmiş bir düşman ajanı olsan hangi yolu seçerdin? Anlamıyorum. Hangi yoldan giderdin? Hangi kılığa girerdin? Düşmanını atlatmak için neler yapardın? Yüzbaşı bir an düşündü. Şeye bağlı, dedi. Neye? Düşmanımın gelişimden haberdar olup olmadığını. Devam et. Eğer düşman gelişimden habersizse en kısa yolu seçerdim. Önlemlerini alarak tabii. Tren yolu ya da uçak veya otobüs gibi toplu taşıma araçları. İstasyonlarda arama olmadığı için üniformayla seyahat etmezdim. İstasyonlarda arama olduğu için üniformayla seyahat etmezdim. Peki ya düşman geldiğini biliyorsa? Yüzbaşı bir süre düşündü. Birkaç gün saklanıp ilk heyecanın geçmesini beklerdim. Sonra yine toplu taşıma yöntemlerinden birini seçip daha dolambaçlı bir yol izlerdim. Ama kılık değiştirerek, kuşku çekmemek için yerli halktan biri gibi davranırdım. Bölgedeki insanların elbiselerine, hareketlerine, geleneklerine uymaya çalışırdım. Onların yürüdüğü gibi yürür, konuştuğu gibi konuşurdum. Rokin başıyla onayladı. Güzel. Bu insanlar onları getiren uçağın düştüğünü bilmiyorlar. Yine de her iki senaryoyu kabul ediyorum. Bu nedenle de her yol üzerinde önemli ya da önemsiz, her yol üzerinde kontrol noktaları kurulmasını, her istasyonda, her havaalanında denetimlerin sıklaştırılmasını istiyorum. Bütün kontrol noktalarında kimlik denetimi yapılacak. Elindeki herkesten yararlan. 27 yaşında bir kadın arıyoruz. Sen yine de 18 ile 40 yaş arasındaki her kadını araştır. Adama gelince burada tarihten yararlanamıyoruz. 30'larında olduğunu biliyoruz. 25 ile 60 yaş arasındaki bütün erkekler şüpheli. Kimliklere özellikle dikkat edilsin. Makyaj ya da kıyafetin görünümü değiştirebileceğini unutmayın. Adamların üniformalı değil, sivil olsun. Üniforma dikkat çekmekten başka işe yaramaz. Saat başı rapor istiyorum. Yerel milisleri de uyar. Kuşkulu hareket eden birini gördüklerinde ya da paraşüt veya kuşkulu bir malzeme bulduklarında hemen haberdar olmak istiyorum. Eğer bütün bunlardan bir sonuç alamazsak bölge bölge aramaya geçeceğiz. Bölge bölge, ev ev. Lukin fotoğrafları uzattı. Bunların kopyalarını çıkartıp subaylara dağıt. Resimler çok iyi değil ama elimizdeki tek fotoğraflar da bunlar. Emredersiniz efendim. Yüzbaşı odanın ikinci kapısını gösterdi. Sizden onay almadan yandaki odaya bir yatak koydurdum efendim. Teşekkürler yüzbaşı. Şimdi işinizin başına. Kaman selam verip çıktı. Lokin bir sigara yakıp pencerenin yanına gitti. Parmağıyla camın üzerindeki buğda bir delik açtı. Birkaç saniye sonra yüzbaşının kararlı adımlarla karla kaplı avluda uzaklaştığını gördü. Lokin alnını cama dayadı. Çelik kadar sert soğuğu duydu. Kışlanın ötesinde eski orta çağ kenti Tali'nin kalın duvarlarını hayal meyal seçebiliyordu. Duvarların yanında da beyazlığın içinde yanıp sönen ışıkları. Beriha ile yaptığı toplantı, duyduğu yarı açık tehditler dengesini bozmuştu. Kesin olan bir şey vardı. Başarısız olmaya hakkı yoktu. Başarısız olursa başına gelecekleri tahmin bile edemiyordu. Beria'nın kurallarına göre oynanan oyunda başarısızlık halinde Lukin sadece kendininkini değil, Nadia'nın hayatını da tehlikeye atıyordu. Adam öylesine acımasız biriydi. İdam sahneleriyle işkence edilen kızın görüntüleri kötü bir kabus gibi zihninden hiç çıkmıyordu. Beria ve Rumulka gibiler için ölüm ve işkence bir keyif, oyunun bir parçasıydı. Lukin için değil, Kursk yakınlarındaki ormanda bir bahar gününü hatırladı. Sıkıştırdığı Alman kızı 18'inden fazla değildi. Almanların son dakika umutsuzluğu içinde Rus hatlarının gerisine attıkları ajanlardan biriydi. İki adamıyla birlikte uğraşmışlar, sonunda kızı ormanın içinde terk edilmiş bir kulübede kıstırmışlardı. Lukin elinde tabancasıyla arka kapıdan girmiş, bir köşede paltosuna sarılmış kızın korkudan donmuş çocuksu yüzünü gördüğünde içinden gelen bir ses tetiği çekmesine engellemişti. Kızın yüzü ona çok önceleri gördüğü masum bir suratı hatırlatmıştı. 4 yaşındaki kız kardeşini, yüzünde aynı korkuyla baba evinin basamaklarında elindeki oyuncak bebeğe sarılarak ağlayan kız kardeşini. Benzerlik şaşırtıcıydı. Kararsızlığını neredeyse hayatıyla ödeyecekti. Kızın paltosunun altında saklı makineli tabanca Lucky'nin elini koparmıştı. Adamlarından birisi kızı öldürmek zorunda kalmıştı. Lucky kendine geldikten 2 ay sonra Moskova'ya tayin edildi. Bu işten zevk almamaya başlamıştı. Oysa şimdi durum değişikti. Şimdi o adamla kadını bulup yakalayacak ya da ölecekti. Elindeki bilgiler ve tarifleri Moskova'nın tepki göstermedeki çabukluğunu düşününce görevinin kısa süreceğini düşündü. Belki de şafakta biter. Estonya'da küçük bir ülke. Tallinn ufak bir kentti. O erkekle kadını saklanabileceği çok yer olamazdı. Ancak bu kez hata yapmayacaktı. Gerekirse öl ya da öldür. Lukin ürperdi. Uzun ve soğuk bir gece onu bekliyordu. Ayrım sonu. Sayfa 357.